Bu kitap 6 nokta Körder Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ekim Bükülmez, eserin adı Gök Cisimlerinin Dönüşleri Üzerine, yazarı Nicolas Copernicus, çevirmeni Saffet Babür, türü bilimsel, ISBN nosu 978-975-08-0464-3. Bu kitap 48 sayfadır. Seslendirme kaydına başlama tarihi 26 Temmuz 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Polonyalı gökbilimci Nicolas Copernicus'un Nicolas Copernic, De Revolutionibus Orbium Caelestium, gök cisimlerinin dönüşleri üzerine adlı yapıtının bütünü geniş bir matematik ve astronomi bilgisi gerektiriyor. Bu yüzden Latince yazılan bu kitap Türkçe gibi pek çok Batı diline çevrilmedi. Şimdiye dek yorumcuların aracılığıyla üçüncü elde tanık olan Güneş merkezli Copernicus evreni, yapıtın bazı bölümlerinin Commentariolus kısa açıklama ve birinci kitaptan oldukça geniş bir bölümün Türkçe'ye kazandırılmasıyla gün ışığına çıkıyor. Metafizikten yola çıkıp rastlantısal olarak çağdaş astronominin temellerini attığı düşünülen Copernicus'un bu kitaptaki gözlemlerine, geçmişteki gözlemleri nasıl incelediğine ve matematik hesaplarına baktığımızda onun açığa çıkardıklarının yerleşik kanılarda sınırda olmadığını görüyoruz. Saffet Babür'ün Latinceden çevirdiği gök cisimlerinin dönüşleri üzerine yapıtın bütünden seçilmiş her okura ulaşabilecek, Copernicus'u her okuyanı tanıtacak ilgi çekici ve temel metinlerden oluşuyor. Saffet Babür Türk okuruyla meraklısıyla Copernicus'un arasındaki ilk perdeyi kaldırıyor. Karşılaşacağınız Copernicus evreni öğretici, eğlenceli, şaşırtıcı ve şiirsel bir evren. Çeviriye not. Copernicus'un De Revolutionibus Orbium Caelestium, gök cisimlerin dönüşlerini üzerine adlı yapıtının bütünü daha çok astronomi tarihi uzmanları için çalışma konusu olabilecek bir metin. Dolayısıyla bütün yapıtı okumak oldukça geniş bir matematik ve astronomi bilgisi gerektiriyor. Bugüne değin sadece Türkçe'ye değil pek çok Batı diline çevrilmemiş olmasının nedeni bu olsa gerek. Ne ki yer merkezli bir evren ve dünya görüşünden güneş merkezli bir evren ve dünya görüşüne geçişin devrimini gerçekleştiren bu yapıtın en azından kimi uzmanlık gerektirmeyen ama yine de oldukça ayrıntılı bilgi veren bölümlerini okura sunulması gerekliydi. Bu amacı gerçekleştirecek en uygun metinler Copernicus'un kendisinin genel okuyucuya yapıtını tanıtmak için yazdığı Commentariolus kısa açıklama ve gök cisimlerinin dönüşleri üzerine de birinci kitaptan oldukça geniş bir bölüm. İşte bu metinleri çevirerek okuyucunun Copernicus'un dediklerinden bazılarını üçüncü elden Copernicus yorumcular yorumculardan çeviri değil de hiç olmazsa ikinci elden Latinceden Türkçe'ye okumasını sağlamak istedim. Çeviri sırasında ben kendim başka şeyler yanında Copernicus'un evren dizgesinde merkezin güneş değil güneşe yakın bir yer olduğunu öğrendim. Ayrıca kimi bilim tarihçileri ve felsefecilerinin Copernicus metafizik görüşlerden yola çıktığı halde bir rastlantı sonucu kurduğu dizge çağdaş astronomi dizgelerine yakın bir dizge olmuştur. Nitekim merkeze güneş koymasının nedeni ışığın iyi olduğunu düşünmesidir. Yani güneşin merkeze yerleştirilmesinin nedeni metafiziktir. Biçiminde özetlenecek yaygın yorumlarının pek de geçerli olmadığını gördüm. Çünkü Copernicus yapıtın kimi yerlerinde metafizik görüşlere yer veriyor. Ama yıllar süren kendi gözlemlerine, yüzyıllarca yapılmış geçmişteki gözlemlere, yaptığı matematiksel hesaplamalara dayanarak yer yuvarlığının öteki gezegenlerin güneşin nerede bulunması gerektiğini, fiziksel matematiksel olarak gösterdikten sonra Dolayısıyla çıkış noktası metafiziksel değil, sadece bir metafizik düşünceyi, söz gelişi ışığın iyi olduğunu ekleyiveriyor dizgesine. Sanırım yorumcuların Kopernikus'a yüklediği ile Kopernikus'un kendi yaptığı arasında ayrım oldukça büyük. Okur, kendi açımdan verdiğim iki örnek yanında pek çok yeni şey bulacaktır Kopernikus'un metinlerinde. Çeviride Hans Güter Zegg'in sapladığı Felix Miner Yayın Evi tarafından 1990'da yayımlanan metinleri kullandım. Safet Babür, Aralık 2001, Kayışlığı. Nicolaus Copernicus, Commentariolus, gökyüzü devrimleriyle ilgili olarak kendisi tarafından oluşturulmuş dayanaklar üzerine kısa açıklama. Atalarımız bir gökyüzü çemberleri yığını dayattılar. Bunun da sanırım en önemli nedeni yıldızlardaki devinim görüntüsündeki düzeni kotarmak idi. Nitekim bir gök cisminin en mükemmel küre içinde her zaman aynı şekilde devinmemesi akla son derece aykırı görünüyordu. Ne ki şunun farkına vardılar. Düzenli devinimlerin birleşmeleri ve kesişmeleri ile bir nesnenin herhangi bir yere doğru değişik biçimde deviniyormuş gibi görünmesi olası. Kallippos ile Eudoxos bunu eş merkezli daireler yardımıyla kanıtlamaya çalıştı. Ama sadece yıldızların devinimleriyle ilgili olarak görünenler yüzünden değil, özellikle yıldızların kimiliğin uzaklaştığı, kimiliğin yakınlaştığı görüldüğü için, merkezleri koruyacak bir şeyin hiç olmaması yüzünden, bu bir tür kabullerle bütün yıldız devinimlerinin nedenini gösteremediler. Bunun için değişik merkezler ve ilmeklerle bunun gerçekleştiği görüşü daha yerinde göründü. Bilginlerin çoğu da bu görüşe katıldı. Ptolemaios ile başka pek çokları bu görüşü geliştirdi. Ama bu açıklama her ne kadar sayıca karşılık gelse de yine de önemsiz olmayan çelişkileri içinde taşıyordu. Nitekim bu açıklama ancak bir yıldızın kendi yörüngesinde de kendi merkezinde de hep eş hızda devinmediğinin göründüğünü kimi belli ek çemberler düşünülürse doyurucu oluyordu. Bu yüzden böyle bir kuram yeterince sağlam görünmüyordu. Akla da pek uygun değildi. Şimdi bunları anlayınca acaba görünen farklılığın kaynaklandığı neden olarak kabul edilebilecek, çemberlerin kendi içlerinde hepsinin eş devinimle devindiği mükemmel devinimi nedeni olarak kabul edilebilecek, akla daha yakın bir çember biçimi bulunamaz mı diye sık sık düşünüyordum. Gerçekten zor ve neredeyse açıklanamaz olan bu konunun içine daldım. Sonunda aksiyom adı verilen kimi kabullerle daha önce verilenlerden daha az ve daha yerinde araçlarla bir çözüme ulaşabileceği ortaya çıktı. Bu kabuller şunlardır. Birinci kabul, bütün gök çemberlerin ya da kürelerin merkezi tek değildir. İkinci kabul, yeryüzünün merkezi evrenin merkezi değil, yalnızca ağır olanın ve ay çemberinin merkezidir. Üçüncü kabul, bütün gök çemberleri sanki o hepsinin ortasındaymış gibi güneşin çevresinde dönerler. Bunun için evrenin merkezi güneşin yakınındadır. Dördüncü kabul, güneş ile yeryüzü arasındaki uzaklığın çakılı yıldızlar küresi yüksekliğine göre oranı, yeryüzünün yarı çapı ile güneş uzaklığı arasındaki orana göre öyle küçüktür ki, güneş yeryüzü uzaklığı çakılı yıldızlar küresi yüksekliğine göre çok önemsiz kalır. 5. kabul. Çakılı yıldızlar küresinde devinime bağlı gibi görünen bir şey, oradan değil yeryüzünün bir kısmından kaynaklanır. Dolayısıyla yeryüzü, yakınındaki öğelerle birlikte, devinimsiz kutuplarında günlük tek devinimle kendi çevresine döner. Buna karşın sabit, en son gök çemberi devinimsiz kalır. 6. kabul. Güneşte bize devinimlerden kaynaklanıyormuş gibi görünen her şey, güneşin değil, yeryüzünün bizim çemberimizin neden olduğu bir şeydir. Bu, biz başka bir yıldız gibi güneşin çevresinde döndüğümüz için oluşur. Dolayısıyla yeryüzü birden çok devinimle deviniyor. 7. kabul, Gezegenlerdeki ileri ve geri gidiş gibi görünen devinimler gezegenlerden değil, yeryüzünden kaynaklanıyor. Dolayısıyla sadece onun devinimi gökyüzündeki bunca çok çeşitteki değişikliklerin açıklanması için yeterlidir. İmdi işte bu tür kabullerle devinimlerin nedenli düzenli korunabildiğini kısaca göstermeye çalışacağım. Ama burada daha geniş bir yapıtta toplanan matematiksel kanıtlamaları kısalık adına bir yana bırakıyorum. Yine de yörüngelerin yarıçap büyüklükleri çemberlerin kendilerinin açıklanması içinde var. Bunlardan hareketle matematik biliminden habersiz olmayan bir kişi çemberler düzenini sayılarla ve gözlemlerle nedenli mükemmel uyuştuğunu kolayca anlayabilecektir. Öte yandan burada Pitagorasçılarla uyuştuğumuz için yeryüzünün devindiği savının gayri ciddi olmasından korkulmasın. Çünkü bu konuda da çemberlerin açıklanması için önemli bir kanıt bulunacaktır. Doğa bilimcilerin yeryüzünün durağanlığı de savını destekleyen kanıtları daha çok görünenlere dayanıyor. Ama tam da görünenler yüzünden yeryüzünü devindirdiğimizde bu kanıtlar çürütülmüş oluyor. Çemberlerin düzeni üzerine. Gök çemberleri şu düzenle sıralanıyor. En yukarıda devinimsiz, her şeyi saran, her şeye yer açan çakılı yıldızlar küresi. Onun altında Satürn var. Onu da Jüpiter izliyor. Jüpiter ise Mars. Mars'ın altında bizim döndüğümüz çember var. Sonra Venüs, en sonunda Merkür. Ay çemberi ise yeryüzünü merkeze alarak onun çevresinde dönüyor ve bir ilmek gibi onunla birlikte deviniyor. Bu aynı düzen içinde her biri ötekini devinim hızı bakımından aşıyor. Bu da çemberler alanının büyük ya da küçük olmasına göre ölçülüyor. Böylece Satürn 30 yılda, Jüpiter 12, Mars 3 yılda, yeryüzü ise 1 yıllık bir dönüşle aynı yere geliyor. Venüs 9 ayda, Merkür 3 ayda dönüşünü tamamlıyor. Güneşte görünen devinimler üzerine. Yeryüzü 3 devinimle deviniyor. Biri Güneş'in çevresinde dönerek burçlar düzenine göre 1 yılda yerine döndüğü büyük çember içindeki devinimi. Bu devinim sırasında eş zaman aralıkları içinde hep eş yaylar çizer. Bu çemberin merkezi Güneş'in merkezinden yarıçapının 25'te biri kadar uzaklıktadır. Bu çemberin yarıçapının çakılı yıldızlar küresine oranla fark edilemez bir büyüklük taşıdığı kabul edilirse şu sonuç çıkar. Güneş sanki yeryüzü evrenin merkezindeymiş gibi bu devinimle dönüyor gibi görünür. Oysa bu güneş değil daha çok yeryüzün devinimiyle olabilir. Bir örnek verirsek, yeryüzü oğlak altındayken güneş tam karşıda akrepte görünür. Bu böyle gider. Ayrıca daha önce dediğimiz gibi, güneş bu devinimle yörüngesinin merkezine olan uzaklığına göre düzensiz dönüyormuş gibi görünecektir. Buradan da en büyük sapmanın 2.1/6 derece olması olası. Oysa güneş ikizlerin başında daha parlak olan ışıklı yıldızdan uzaklığı batıya göre yaklaşık 10 derece uzakta olan sabit gökyüzü noktasına göre merkezinden değişmez uzaklıkta kalmaktadır. Demek ki yeryüzü tam karşıdaki yerde bulunduğu zaman güneş en yüksek noktasında görünür, çemberin merkezi onların arasındadır. Bu çemberle yalnızca yeryüzü değil, ay çemberiyle birlikte anlaşılan ne varsa hepsi sarılır. Yeryüzünün başka bir devinimi, kendi ekseninde, günlük dönüşü. Bu devinimi ona en özgü olanı. Kendi kutup noktasında burçlar düzenine göre, yani doğuya doğru. Bu devinimden ötürü dünyanın bütünü hızlı bir girdap ile dönüyormuş gibi görünüyor. Oysa aslında yeryüzü çevresini kuşatan su ve yakınındaki hava ile birlikte dönüyor. Üçüncü devinimi ise eksen kayması. Nitekim büyük dönüş ekseni büyük çember dönüşü ekseniyle örtüşmez. Aynı yönde değil kendi yüzeyine göre eğimli, yüzyılımızda bu eğim yaklaşık 23.5 derece. Dolayısıyla yeryüzünün merkezi hep elips yüzeyinde, yani büyük yörüngenin çemberinde kalırken onun kutup noktaları dönüyor. Her ikisi de büyük çember ekseninden eş uzaklıkta olan orta noktada küçük çemberler çiziyor. Bu devinim de yaklaşık yıllık devinimleri tamamlıyor ve büyük çemberle hemen hemen örtüşüyor. Ne ki bütün yörünge ekseni sabit gökyüzü bakımından, elips kutupları denen noktalara göre konumunu değiştirmez olarak koruyor. Yine onunla tam dönüşlerle bu söz konusu olsaydı, yörüngenin devinimiyle bağlantılı olarak kayma devinimi günlük dönüş kutuplarını gökyüzünün aynı noktasına göre her zaman korurdu. Şimdi uzun zamandır yeryüzünün bu konumu sabit gökyüzüne göre değişiklik gösteriyor. Hatta bu yüzden kimileri sabit göğün kendisinin henüz anlaşılmayan bir yasaya göre belli devinimlerle devindiğini düşünmüşlerdir. Oysa yeryüzünün devinimi kabul edilirse bunların hepsi daha az mucizevi olur. Ne ki kutup noktalarının nereye dayandığını söyleyemeyeceğim. Yine de günlük olaylarda şunu görüyoruz. Mıknatıslı bir demir gösterge her zaman yeryüzünün aynı yönünü gösteriyor. Şu görüş daha yerinde görünüyor. Yeryüzünün bu konumu bir daireye göre oluyor. Kutup noktalarının kendileri bu dairenin devinimi açısından deviniyorlar. Bu devinimin de kesinlikle ay altında olması gerekecektir. Birinci ayrımın sonu, sayfa 12.